Ayrım 19.
3. Karma teori. İrade ve menfaat teorilerinin yetersiz kalması karşısında üçüncü bir görüş olarak karma teori ileri sürülmüştür. Bu teori, irade ve menfaat teorilerini birleştirerek hak kavramını objektif hukuk tarafından korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisini veren bir menfaat olarak kabul etmektedir. Jelinek isimli Alman hukukçusu, hak kavramını insana irade kudreti tanımak yoluyla korunan menfaat şeklinde tanımakla irade ve menfaat kavramları üzerinde bir sentez yapmıştır. 4. Kant'a göre hak kavramının niteliği. Tabii hukuk okulunun klasik görüşünün etkisiyle Kant, 1797 yılında yayınladığı Hukuk İlminin Metafizik Unsurları isimli eserinde, insanın bir araç değil amaç olduğu fikrinden hareket ederek, kişinin insan olmasından kaynaklanan hakkının geniş anlamda hürriyet olduğunu açıklamıştır. Kant'a göre, borç kavramının karşısında yer alan hak, kişiye tanınan ve kişinin diğer kişilerin hürriyetiyle bağdaşabilen hürriyetidir. Kant'ın açıklamasına göre tarafların serbest iradelerine uygun olarak yaptıkları sözleşmelerden doğan haklar, başkalarının hürriyetini ihlal etmedikçe hukuka ve adalete uygundur. Bu teorinin de temelini tabii hukuk teorisi teşkil eder. Bu görüş, hak ile hürriyet kavramlarını karıştırdığı için eleştirilmiştir. Hakları hürriyetlerden ayırmak gerekir. Çünkü hürriyet ilke olarak herkese tanınan müsaade olduğu halde hak, hukuk düzeni tarafından ancak belirli kişilere tanınmış bir ayrıcalık ve üstün yetkidir. 5. Hukuki ilişki teorisi. Alman hukukçusu Lorenz tarafından ileri sürülen daha yeni bir görüşe göre hak kavramı, hukuki ilişkinin bir unsuru olarak açıklanmaktadır. Buna göre hak, sahibine hukuki ilişkiye katılanlar karşısında tanınan bir ayrıcalıktır. Hukuki ilişkinin unsuru olan hak, sahibine belirli bir şekilde hareket edebilmek ayrıcalığını verirken, aynı ilişkiye katılan diğer kişiler, hak sahibinin bu ayrıcalıklı, imtiyazlı hareketine uymak ve ona katlanmak zorundadırlar. Hak sahibine tanınan ayrıcalık, onunla hukuki ilişkiye girişen kişi veya kişilerce yüklenen bir davranış yükümlülüğüdür. 2. Hakların çeşitleri. 1. Hakların çeşitli yönden sıralanması. Hakların tasnifinin incelenmesi, çeşitli tür hakların kendilerine özgü karakterlerinin ortaya çıkması ve bu haklar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi bakımından yararlıdır. A. Klasik bir tasnife göre haklar, kamu hukukuna dayalı haklar ve özel hukuka dayalı haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Kamu hukukuna dayalı haklar, vatandaşı devlete karşı koruyan haklardır. Kişinin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı, AY 17, özel hayatın korunması, AY 20 ile hak arama hürriyetini, AY 36, sağlayan hükümlerle seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakları, politik haklar, kamu hukukuna dayanan haklardır. Özel hukuka dayalı haklar ise konularına ve hak sahibine sağladığı yetkiye göre alacak hakları, kişi hakları ve mülkiyet hakkı, ayni haklar ismini alır. Özel hukuktan doğan haklardan bütün vatandaşlar eşit olarak yararlandıkları halde, ülkede bulunan yabancıların seçme, seçilme hakları gibi politik hakları ile ülkeye giriş, seyahat ve yerleşme, basın hürriyeti, hak ve hürriyetleri farklı bir düzene bağlanabilmektedir. Ancak anayasanın 16. maddesinde açıklandığı gibi temel hak ve hürriyetler yabancılar için uluslararası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. B. Bir diğer tasnife göre haklar, yararlanma hakları ve düzenleme hakları olmak üzere ikiye ayrılır. Yararlanma hakları, hak sahibine hukuki değer, menfaatten yararlanma yetkisini veren haklardır. Üçüncü kişiler, hak sahibinin hukukça korunan değer ve menfaatten tam olarak yararlanabilmesine imkan verecek şekilde davranma yükümlülüğünü taşırlar. Yararlanma haklarına alacak hakları, kişilik hakları, toplum hakları ve başka bir kişinin durumuna yönelik haklar girer. Yararlanma haklarına doktrinde hakimiyet hakları da denilmektedir. Bu görüş, taraftarlarının yaptığı tanıma göre hakimiyet hakları dış dünyanın bir kısmı veya bir kişinin davranışı üzerinde hak sahibine hakimiyet veren haklardır. Düzenleme hakları, hukuki değer ve menfaatlerden yararlanma hakkı sahibine üçüncü kişilerle olan ilişkilerini düzenlemek yetkisini veren tali haklardır. Bunlar, yenilik doğuran haklar, def'i hakları ile temsil yetkisi yani üçüncü kişi yararına sözleşme yapma hakkı ve yönetim hakkı verir. C. Bir diğer ayırıma göre ise haklar mutlak hak, nisbi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Üçüncü kişiler de bu mutlak hakları ihlal etmemekle yükümlüdür. Aynı haklar, kişilik hakları ve manevi yönüyle fikri haklar mutlak haklardandır. Nisbi haklar ise sadece belirli bir kişiye veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Bu haklar kimlere karşı ileri sürülebiliyorsa sadece o kişiler uymak zorundadır. Nisbi hakların başlıca örneği alacak hakkıdır. D. Diğer bir tasnife göre haklar, mal varlığına giren ve girmeyen haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Para ile ölçülebilen, ekonomik nitelik taşıyan hakların, para ile ölçülemeyen haklardan ayrımı sosyal gerçeklere daha uygun görülmektedir. 2. Mal varlığı kavramı. Klasik doktrinde yapılan tanıma göre mal varlığı, bir kişinin para ile ölçülebilen bir ekonomik değeri olan ve hukuki birlik arz eden hak ve borçlarının bütünüdür. Dipnot, mal varlığı kavramı için bakınız Aiter ne? Mamelek kavramı üzerinde inceleme 1968. O halde ekonomik değeri paraya çevrilebilen bütün haklar mal varlığına girer. Değeri para ile ölçülebilen alacak hakları, yerine getirilmesi para ile ölçülemeyenler hariç, aynı haklar ile ekonomik değeri olan yenilik doğuran haklar, maddi olmayan şeyler üzerindeki haklar, para ile ölçülebildiği nispette fikri haklar, telif hakkı, ihtira beraatı üzerindeki hak gibi, aile hukukundan kaynaklanan yararlanma hakkı, nafaka ve bir sermaye şirketine katılma payı mal varlığı kavramı içinde yer alarak bir hukuki bütünlük oluşturur. Değeri para ile ölçülebilen hizmet edimleri de mal varlığı kavramına girer. Mal varlığına giren bütün bu türlü haklara mal varlığı hakları denir. Bu haklar kişiye ekonomik varlığını geliştirmek ve korumak ve diğer taraftan iradesiyle giriştiği borç ve yükümlülüğünü yerine getirebilmek olanağını sağlayan araçlardır. Bununla birlikte mal varlığı haklarına konu olan şeyler, mal varlığının doğrudan unsuru değildir. Örneğin, bir eşyanın üzerindeki mülkiyet hakkı mal varlığına girdiği halde, bizatihi o şey varlığının direkt unsuru değildir. Aynı şekilde çalışma gücü, mesleki bilgi ve tecrübeler mal varlığına girmez. Bunlar, mal varlığı haklarının kazanılmasına yardımcı olurlar. Mal varlığı zenginlikten ayrı bir anlam taşır. Gerçekten bir kimsenin mal varlığındaki alacak ve borçlarının tamamı, yani brüt mal varlığı dolayısıyla net mal varlığı bilinmeden zengin olup olmadığına karar verilemez. Mal varlığı bir sepet olarak düşünülürse, alacak ve borç ilişkilerinin tamamı bu sepete konur. Böylece mal varlığının aktif ve pasif kısmı vardır. Mal varlığında azalma iki şekilde meydana gelir. Mal varlığının aktif kısmında azalma bir tasarruf işlemi sonucunda ortaya çıkar. Örneğin alacağın temliki, mülkiyetin nakli için yapılan teslim, gayrimenkul mülkiyetinin naklinde yeni malik adına tescil yapılması gibi. Mal varlığının pasif kısmında çoğalma borçlandırıcı bir işlemin yapılmasıyla meydana gelir. Örneğin satış veya bağışlama vaadi ile mülkiyet naklinin taahhüt edilmesi gibi. Mal varlığında çoğalma ise iki biçimde ortaya çıkar. Mal varlığının aktif kısmının çoğalması, yeni bir kıymetin eklenmesini sağlayan bir kazandırıcı işlem ile gerçekleşir. Örneğin, yeni bir mülkiyet veya yeni bir alacak hakkının kazanılması gibi. mal varlığının pasif kısmının azalması, borçtan kurtarıcı bir işlemin yapılması ile meydana gelir. Örneğin, alacaklının ibrası ile veya borç ödemeleri ile borçlunun mal varlığının pasifi azalır. Mal varlığının aktif ve pasif kısmı birbirine bağlı oldukları için mirasçılara mal varlığı bir bütün olarak intikal eder. Buna miras hukukunda külli halefiyet prensibi denir. Buna karşılık bir kişi mal varlığının içinde bulunan kıymetlerden ancak birisini veya belirli bir kısmını muayyen mal vasiyeti yapmak suretiyle ölümünden sonrası için bir kimseye bırakabilir ki buna da cüz'i halefiyet prensibi denir. Her kişinin bir mal varlığı vardır. Ölen kimsenin borçlarına sadece onun mal varlığının aktif kısmı karşılık teşkil eder. Ölen kimsenin mal varlığının pasif kısmı aktifinden fazla ise mirasçı için durum mali açıdan ciddilik kazanır. Böyle bir durumda mirasçı mirası reddedebilir veya resmi defter tutma yolu ile mirasçı olur veya ölenin borçlarına katlanır. Alacaklılar ölen kimsenin mal varlığının aktif kısmı borçları ödemeye yetmediğinden, alacaklarını almakta sıkıntı çekerlerken, borçlunun ölümü halinde onun mal varlığı mirasçının mal varlığı ile birleşeceğinden, alacağını daha kolay alacak duruma gelebilirler. Alman hukuk doktrininde Lorenz gibi bazı yazarlar, borç ve yükümlülüklerin ekonomik anlamda mal varlığının içinde sayılmasına karşın, hukuki anlamda bunları mal varlığının dışında bırakmaktadırlar. Buna net mal varlığı denilmektedir. Fakat İsviçre hukukunda mal varlığına verilen bir zarar veya mal varlığının mirasçılara intikali söz konusu olduğu zaman pasif kısımda mal varlığının içinde yer almaktadır. 3. Mal varlığına girmeyen haklar. Maddi değeri ekonomik yönden ölçülemediği için mal varlığının içine giremeyen haklar, mal varlığının dışında kalan haklardır. A. Politik karakter taşıyan seçme-seçilme hakkı, değeri para ile ölçülemediğinden mal varlığı dışı haklardan sayılır. B. Kişilik hakları. Bu haklar, hak sahibine moral bakımından yarar sağlayan, manevi menfaatleri koruyan, kişiliğini tanıtan, fakat değeri para ile ölçülemeyen insan hayatı, hürriyeti, vücut bütünlüğü ve isim, resim, şeref ve haysiyet ve sır üzerindeki haklar mal varlığı dışı haklardandır. Bununla birlikte mal varlığı içi ve mal varlığı dışı hakların ayrımı her zaman kesin değildir. Bazı durumlarda mal varlığı dışında sayılan haklar para ile ölçülebilen bir hak haline dönüşebilir. Mesela bir kimsenin hayat hakkına veya resim, isim gibi kişilik varlığı hakkına tecavüz edilmesi halinde tazminat sebebiyle bu hakların mali yönden değerlendirilebildiği hallerde mal varlığı hakkı olarak nitelenebilir. Bir ismin ticaret ismine dönüşerek ticaret unvanı niteliğini kazanması ile o isim maddi değer kazanacağından mal varlığına girebilir. Aynı şekilde velayet hakkı ana babaya çocuk reşit ergin oluncaya kadar onun malları üzerinde intifa hakkı verir. MK 200. Telif hakkı sahibi eseri üzerindeki neşir hakkını yayıncıya devredebilir. Fakat haksız tecavüz halinde eserini savunabileceğinden eserini başkasına devreden kişinin eseri üzerindeki manevi hakkı devam eder. Bu manevi hakkın tecavüze uğraması halinde para ile ölçülebilen telif hakkı ortaya çıkmaktadır. Kişilik hakları başkasına devredilemez ve mirasçılara geçemez. C. Kullanma yetkisi bakımından şahsen kullanılacak haklar. Sıkı sıkıya, münhasıran kişiye bağlı haklar. Münhasıran şahsa bağlı haklar, hak sahibinin o kadar kişiliğine bağlı haklardır ki, bunların değerinin parayla ölçülmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu tür haklar mal varlığına girmez. Bu haklar, hak sahibinin iradesine bağlı olduğundan, bunların kullanılmasına karar verme yetkisi sadece hak sahibine aittir. Bu hakkın temsil yoluyla kullanılması ve başkasına devredilmesi mümkün değildir. Bu haklar şunlardır. Kişiliği koruyan davaları açmak hakkı, MK 24 ve 25, nişanlanma ve nişanı bozma, MK 82 ve 84, nişanın bozulması halinde manevi tazminat isteme hakkı, MK 85, boşanma davası açmak, MK 129-134, evliliğin feshini istemek, babalık davası açmak, evlilik dışında doğan çocuğun babası tarafından tanınması, nesebin reddi, ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkı ve evlat edinme hakkı gibi. Örneğin, bir kimse temsil yoluyla başkası adına nişanlanamaz veya evlenemez. Bu gibi hakları mutlaka hak sahibinin kullanması gerekir. Ancak bazı hallerde hakkını kullanmaya karar veren kişi, ilgili işlemleri yerine getirmek üzere bir kimseye temsil yetkisi verebilir. Örneğin, boşanmaya karar verdikten sonra boşanma davasını vekili vasıtasıyla yürütebilir. Temyiz kudretine sahip olmayan kimsede irade mevcut olmadığından bir temsilci vasıtasıyla münhasıran şahsa bağlı hakkını temsilci yoluyla kullanabilmelidir. Aksi halde mesela boşanması veya nesebi reddetmesi mümkün olmayacaktır. Temyiz kudretine sahip küçük ya da kısıtlılar için münhasıran şahsa bağlı hakları kullanırken kanuni temsilcinin rızası aranmaz. MK 16. Münhasıran şahsa bağlı hak, nişanın bozulmasında tazminat davası açılması veya tazminat ödenmesinin diğer tarafça kabul edilmesi halinde olduğu gibi ekonomik yönden bir değer kazanmışsa, mal varlığına giren haklar kategorisine girer ve mirasçılara intikal eder. D. Fikri haklar. Fikri haklar, kişinin fikri, düşünce ürünleri üzerindeki haklarıdır. O halde bu haklar ne bir kişi ve ne de bir eşya üzerinde bir hakimiyet kurmadıkları için alacak hakkı ayni hak ayrımına girmez. Fikri haklar ancak mali yönleri bakımından, yani para ile ölçülebilme niteliğini kazandığı takdirde mal varlığı hakları kategorisine girerler. Fikri hakkın konusu gayrimaddidir ve fikri hak sahibinin fikri faaliyeti üzerinde meydana gelen bir ayrıcalıktır ve o kimseye fikri faaliyeti üzerinde bir hakimiyet yetkisi verir. Edebi ve artistik eserler üzerindeki haklar, artistik mülkiyet, ihtira hakkı ve markalar üzerindeki haklar, sanayi mülkiyet terimleriyle anılmaktadır. Hukukumuzda edebi ve fikri eserler üzerindeki fikri haklar 1995 tarih ve 4110 sayılı kanunda değişik 1951 tarih ve 5846 sayılı fikri ve sanat eserleri kanunu ile korunmuştur. Fikri hakları üçe ayırmak mümkündür. Fikri hakların konusu bir fikri eser olabilir. Kişinin ilmi, edebi veya güzel sanatlarla ilgili eseri üzerindeki fikri hakkı gibi. Bir kimsenin fikri eseri onun tabiat üzerindeki hakimiyetini arttırmaya yarayan ihtira ve icatlardır. Bunlar cari teknolojiyi aşan yeni buluşlardır. İhtira hakkı sahipleri bu haklarını teminat altına almak için ihtira beraatı, patent alırlar. Patentler, 27 Haziran 1995 tarihli patentlerin korunması hakkındaki kararname ile korunmuşlardır. Fikri hakların konusu bazen de işletme hakkı olabilir. Örneğin, ticari işletmelerin ürettikleri veya sattıkları malları benzerlerinden ayırmak için ticaret unvanı ve marka kullanırlar. Markalar, ticaret markası, hizmet markası ve garanti markası gibi 27 Haziran 1995 tarihli ve 556 sayılı kararname ile 10 yıl süre ile korunmuştur. Markanın haksız olarak başkası tarafından kullanılması halinde marka hakkı sahibi mahkemeden tecavüzün durdurulmasını ve bu sebeple uğranılan zararın tazminini, aynı marka ile satışa sürülen mallara el konulmasını ve olaydan kamunun haberdar edilmesini isteyebilir. Her tacirin kendisini diğer tacirlerden ayıran bir ticaret unvanı vardır. Tacir, her türlü ticari işlemlerinde bu unvanı kullanmak zorundadır. Bu unvan altında dava açar veya aleyhine dava açılabilir. Ticaret unvanı ticaret siciline tescil edildikten sonra Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir. Bu suretle ticaret unvanı 1965 tarih ve 551 sayılı ticaret unvanının korunması hakkındaki kanun ve 27 Haziran 1995 tarih 556 sayılı kararname ile korunmuştur. Tescilden sonra başka bir kişi aynı ismi taşısa bile bu ismi tescil ettiremez. 4. Mal varlığına giren haklardan alacak hakkı. Alacak hakkı eski Roma hukukçuları tarafından bize nakledilen ve niteliği son yüzyıllar içinde modern hukuk doktrini tarafından açıklanan borç ilişkisi kavramı ile açıklanabilir. Borç ilişkisi iki veya daha fazla kişi arasında meydana gelen ve borçlunun alacaklıya bir edimi yerine getirmek yükümlülüğünü yüklediği bir ilişkidir. Bu ilişki alacaklı yönünden bakıldığı zaman alacak, borçlu açısından bakıldığı zaman ise borç ilişkisi niteliğini taşır. Birbirinden ayrılmayan alacak ve borç, birlikte borç ilişkisini meydana getirirler. Borç ilişkisinde 3 unsur bulunmaktadır. A. Alacaklı. Borç ilişkisinin aktif sujesidir. Alacaklı, borçludan kendisine bir şeyin verilmesini, yapılmasını veya yapılmamasını isteyebilme hakkına sahiptir. B. Borçlu. Borç ilişkisinin pasif üyesidir. Borçlu, alacaklısına karşı taahhüt ettiği bir şeyin verilmesi, yapılması veya yapılmaması ile yükümlüdür. C. Edim. Borç ilişkisinden doğan alacağın veya borcun konusunu teşkil eder. Diğer bir deyişle edim, borçlunun borç ilişkisine dayanarak borcunu yerine getirmek yükümlülüğünü taşıdığı davranış biçimidir. Alacak hakkı, alacaklının borçludan belirli bir edimi istemek yetkisidir. Alacaklı, böyle davranışta bulunmasını ancak borçludan isteyebilir. Bundan dolayıdır ki alacak hakkı nispi hak niteliğine haizdir. Fransız MK 1165 maddesinde sözleşmeler sadece taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını meydana getirir demek suretiyle alacak hakkının nispi bir hak olduğu belirtilmiştir. Çünkü alacaklı alacağını herkese karşı değil sadece borçlu durumunda bulunan borçlusuna karşı ileri sürebilir. Alıcı satın aldığı şeyin bedelini ödemişse sadece satıcıdan o şeyin kendisine teslimini isteyebilir. Alacaklı, alacak hakkını sadece borçluya karşı ileri sürebileceği için Roma hukukundan gelen bir alışkanlıkla buna şahsi hak da denilmektedir. Alıcının bu hakkı diğer kişileri hiçbir şekilde ilgilendirmez. Satıcı, aynı tabloyu önce A1'e satmış olduğu fakat henüz teslim etmemiş olduğu aynı tabloyu sonradan A2'ye satmış ve ona teslim etmişse A1, A2'ye karşı mülkiyet hakkını ileri süremez. Çünkü teslim ile A2 mülkiyet hakkına sahip olmuştur. A1 olsa olsa satıcıdan uğradığı zararın tazminini akde aykırılık nedeniyle isteyebilir. Alacaklının alacak hakkı sadece borçlu tarafından ihlal edilebilir. Örneğin satıcının A'ya sattığı vazo teslim edilmeden önce üçüncü kişi Ü tarafından ihmal eseri veya kasten kırılırsa A, Ü'den tazminat isteyemez. Çünkü A'nın alacak hakkı sadece B'ye karşıdır ve üçüncü kişi tarafından ihlal edilemez. Bu durumda satıcı vazoyu teslim etmemiş olduğundan malik sıfatı ile Ü'den tazminat isteyebilir. Alacak hakkı nispi hak, tapuya şerh verilmek suretiyle kuvvetlendirilmiş nispi hak niteliğini kazanır ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.